Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Bir Nefes Sağıt programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz program sunucunuz Muhammed Sami Zorlu ve doçent doktor Fırat Erdoğan hocamızla birlikteyiz. Sizlerden gelen soruları hocamıza soruyoruz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, sağ olun.
Hocam birinci sorumuz, malumunuz Ramazan bayramındayız. Şeker ve tatlı da olmaz olmazımız
doğal olarak
Ramazan bayramında, bayramlarımızda. Çok şeker yenilerek şeker hastası olunur mu diye bir soru gelmiş. Bunu
şimdi şöyle, aslında haklılık payı da var ama genellikle böyle görmüyoruz biz olayı. Öncelikle olarak şeker tüketimiyle ilgili belki şunu söylemek gerekir. Maalesef piyasada diyeyim, hoş bir tabir değil ama medyada, işte televizyonlarda, sosyal medyada, konuşma meclislerinde işte bir iki meşhur şahsiyetin şekerle ilgili anlamsız beyanatları var. İşte şeker zehirdir, şeker yenmeyecek, ağzınıza sürmeyin, vermeyin falan, böyle bir şey söz konusu değil. İnsan vücudu için beslenme esastır. Çocukluk çağında ise beslenme çok çok önemlidir. Çocukluk çağında her şeyi ne kadar mükemmel bir karışımda ve olması gerektiği bir kullanırsanız o kadar iyi bir ürün elde edersiniz. Neticede biz yaratılırken mükemmel yaratıldık ama bir kullanım kılavuzu dahilinde yaratıldık. Şu bu şekilde verilirse, şu vitamin, bu mineral, bu element, bu besin öğesi şu kadar kullanılırsa mükemmel sonuç ortaya çıkar diye. Daha önceki programlarımızda kısaca değinmiştik. Çocuk hekimliğinde şu an en son takıldığımız nokta ilk 1000 gün hipotezi. Anne karnında geçirilen 9 ay 10 gün, yaklaşık 280 gün ve doğduktan sonraki 2 yıl, işte yaklaşık 720 günü topladığında 1000 güne tekabül eder. Aslında bu 1000 günün sadece bu 1000 gün değil, ömre yansıması olan bir 1000 gün olduğunu anladık. Bu devirde işte anne karnındayken ne kadar her şey eksiksiz ve mükemmel karşılanırsa, doğduktan sonra ne kadar şartlarına uygun, kullanım kılavuzuna uygun çocuk bakılırsa, bu size verilen potansiyeli o kadar mükemmel kullanma şansını veriyor size. Normalde bu çocuğun yaşam beklentisi, işte genetik faktörler, ailevi hastalık yükü, çevresel faktörler göz önüne alındığında 80 yıl mesela. Ama siz ilk iki yıl inatla anne sütü yerine mama vermişsiniz. Çocuk 2 yaşında 12 kilo olması gerekirken 19 kilo olmuş. Bu çocuğun obez olması muhtemel. Obez olursa işte kardiyovasküler sistem hastalıklarıyla muhatap olması muhtemel. Erken ölmesi de muhtemel. İşte ilk 1000 gün bu demek aslında. Evet. Hakeza işte ben doğal beslenme taraftarıyım. Sadece anne sütü vereceğim, başka hiçbir şey vermeyeceğim. İyi diyorsun ama Türkiye'de annelerin %90'ının kan düzeyi düşük. Kansızlık söz konusu. Kaldı ki vücudun hızlı büyüdüğü dönemlerde olması gerekenden, alınandan çok daha fazla demir ihtiyacı oluyor. Bu demiri siz yeteri kadar yerine koymazsanız kan hücreleri yetersiz kalıyor. Kansızlık oluyor. Kansızlık tek başına IQ, ki ortalama 100 puan üzerinden, 100 bölünmüş puan üzerinden hesaplanır, en vahim durumlarda 5 puana mal olabiliyor size. Yani bu çocuk aslında 100 IQ'lu standart, oldukça işini gücünü görecek bir çocuk olacakken 5 puan eksik IQ'lu çocuk. Niye? Annesi kendi kansızken, çocuğun da demir depoları boşken, doğal çocuk yetiştirme gayretiyle demir damlasını kullanmadı demek oluyor bu. O yüzden hani modern tıbbın verileri dahilinde her ırk için, her millet için, her yaşanılan coğrafya için, her beslenme şekli için bir takım katkı maddeleri gerekir. Ancak ifrattan da tefritten de sakınmak lazım. Her şeyi koyacağız diye işte balık yağları, çinko, omega 3'ler falan, bunun da manası yoktur. Olması gerektiği gibi beslenmeliyiz. Buraya niye geldik? Şeker de besin öğeleri için de önemli bir yer ifade eder. Biz bir çocuğu hastaneye yatırdığımızda, bir yeni doğanı hastaneye yatırdığımızda, çok iyi bakım görmemiş de 9-10 yaşında zatürreden bir çocuğu hastaneye yatırdığımızda, önce işte enfeksiyon hastalığına yönelik bir takım tedbirler alırız ama genel durumu da mutlaka bir değerlendiririz. Bu çocuğun boyu mu kısa, kısaysa niye kısa, D vitamini mi eksik kalmış, çinkosu mu eksik kalmış, iyi beslenememiş mi diye de bakarız. Onun dışında da bir hesap yaparız. Bu çocuk işte 13 kilodur. Bu çocuğun 13 kiloluk sağlıklı bir Türk erkek çocuğunun günde alması gereken kalori miktarı budur, sıvı miktarı budur. Bu kaloriyi hesaplarız. Bu kaloriyi bu çocuğun ağızdan yiyip içemeyeceğini aşağı yukarı kestiriyor isek, zatürreden yatmış 40 derece ateşli bir hastanın iyi beslenmesi beklenemez zaten. Bunu biz dışarıdan temin yoluna da gideriz. Bunları verirken de işte temel 3 besin öğesi olan karbonhidratlar, yağlar ve proteinlerin oranları vardır. Her yaş grubu için değişir. Bunları hesaplarız. Arkasından da bunları temin yollarına bakarız. Yani memleketimizde avokadodan gelecek işte proteinin, vitaminin, mineralin hesaplanmasının bir manası yoktur. Avokado bizim için kolay elde edilebilir ve sağlıklı saklanabilir bir gıda çeşidi değildir. Evet. Bunu hesaplamak için kuru fasulyeyi bilmeniz lazım, pilavı bilmeniz lazım, köfteyi bilmeniz lazım. İdeal bir beslenme çıkarasınız. Çocuk buna her zaman erişebilsin, çocuk bunu her zaman kullanabilsin. Sürdürülebilirliği olsun bunların diye. Lahananın katkılarını bilmeniz lazım. lazım ki işte bir Karadeniz'de yetişmiş, dağ köyünde yetişmiş, her gıdaya ulaşamayan bir çocuğu nasıl besleyeceğinizi bilmeniz için. Bunun gibi işte karbonhidrat da olması gereken gıda grubudur. Bizim için kolay kalori grubudur. Kalori evet. ihtiyacını başka yerden karşılayamadığımızda bizim için can kurtaran olur bunlar. Böyle olduğu için karbonhidrat kesinlikle tüketilmeyecek. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey söz konusu dahi olamaz. Karbonhidrat dengeli tüketilecek. Hı hı. Kimse size her gün bir çuval şeker yiyin demiyor. Şeker komasına yere ölürsünüz doğal olarak. Ama olması gereken şekerden de kaçınmamalısınız kesinlikle. Hı hı. Bir, bu tespiti yapmış olalım.
Evet.
İkinci olarak da şeker hastalığı nedir? Buna bir giriş yapalım. Şeker hastalığı, biz şimdi vücudumuzda karbonhidratlı bir gıda aldığımızda kanımızda, tabii bunun birçok yandan faktörleri var. Ben yalın haliyle anlatmaya çalışacağım. Hı hı. Şekeri aldınız. Bir şekilde glikoza dönüştü. Glikoz kanda dolaşır iken bunu karşılayan bir hormon var. İnsülin hormonu. İnsülin glikozu tutup hücre içine sokmakla mükellef. Hücre evet. içine giren glikoz da kullanılacak glikoz demektir. Üretilir. Buradan enerji üretilir. Isı üretilir. Harekete çevrilir bu enerji. Büyüme gelişmede kullanılır. Beyin gelişiminde kullanılır. Birçok yerde. Olması gerekenden fazla şeker alırsanız ya da daha çok olması gerekenden az insülin üretirseniz ya da sık görülen şekliyle gene ürettiğiniz insülin, insülin direnci vesaire sebeplerle genetik problemler nedeniyle aldığı şekeri şöyle kulağından tutup hücre içine sokamayacak özellikte ise kanda şeker orantısız bir şekilde artmaya başlar. Artmış olan şeker de belli organ ve dokulara zarar vermeye başlar. Bu nokta önemlidir. İhtiyacınız kadar şeker alırsanız şeker vücut için olmazsa olmaz ilaç neviinden faydalı bir maddedir. Olması gerekenin biraz altı biraz üstü çok konuşulmayabilir belki ama 3-5 katı şeker tüketiyorsanız evet bu vücudunuza zarar verir. En azından sistem doğru çalışıyorsa bile yağ çevrilerek depolanır. İşte göbeği poposu kocaman çocuklar çıkar piyasaya. Obez olurlar, erken ölürler. Bu manada şeker zararlıdır tabii ki.
Evet.
Ama kimse size olması gereken 3 katı kadar şeker tüketin demiyor. Olması gereken şekeri tüketmezseniz de net bir şekilde, hoş bir tabir değil ama zekası geri bir çocuk çıkarırsınız piyasaya. Olması gerektiği kadar. Şimdi bizim gördüğümüz diyabet hastalıkları kabaca 2 gruptur. Tip 1 ve tip 2 olarak ayrılır. Tip 2 diyabet genellikle 40 yaş üstünde gözüken aşırı şeker tüketimine bağlı genetik geçişi bilinen annesi babası teyzesi hasta bireyler bir sürüdür şeker hastaları. Obezite ile de ilişkili olan şeker hastalığı grubudur. Konumuzun dışındadır. Çok şeker yiyerek yıllar boyu çok şeker yiyerek bu gruba dahil olabilirsiniz ama gene de genetik altyapınızda varsa. Öyle insanlar vardır ki genetik malzeme olarak 7 sülalesinde şeker hastası yoktur. Hı hı. Hepsi kalp krizinden ölüp gitmektedirler. Bu insanların aslında bir nasip meselesi bu da. Çok miktarda tükettiği şeker aslında hiçbir zarar vermeyebilir. Ama biz standart insandan bahsediyoruz. Çok aşırı şeker tüketimi obeziteye, obezite şeker tüketimindeki artışa, insülin direncine böyle bir kısır döngüye sokup şeker hastalığı haline getirebilir olayı. Çocuklarda evet. görülen tip 1 şeker hastalığının ise bununla direkt bir ilgisi yoktur. Benzer tarafları vardır ancak bizimkisi daha çok otoimmün bir süreçtir. Bilmediğimiz bir sebeple tetiklenmiş bir mekanizmayla vücut kendi pankreasının bir takım hücrelerini yıkar. İnsülitis tablosu denir buna. Bunun bir takım enfeksiyonlarla alakası olduğu düşünülür. Kaba kulak gibi. Bazı çevresel faktörler, tropikal iklim gibi, sıcakta yaşamak, soğukta yaşamak gibi sebepler. Bir takım ilaçların kullanımıyla ilişkili olduğu düşünülmüş. Ancak kanıtlanmış bir şey yok. Bir şey tetikliyor vücudu. Vücudun bağışıklık sisteminde giderip pankreasın adacık hücrelerini yok etmeye başlıyor. Bir gün geliyor ki işte 100 birim glikoz geldi. Bunu karşılamak için 50 ünite insülin lazımdı. Bu 50 ünite bulunamıyor. Hemen o gün şeker hastası olmuyorsunuz. Bu tedricen yıllar içerisinde bazı kitaplara göre birkaç yıl, bazı kitaplara göre biraz daha uzun bir yıl. Azalıyor oran. Bir gün eşik değer aşılıyor ve kanda şeker artışı şikayet yapmaya başlıyor. En sık sebebi kanı yoğunlaştırıyor diyelim. Kan bundan kurtulmak için bu şekeri idrara atıyor. İdrar da bunu atabilmek için çok miktarda su çekiyor. Çok miktarda idrar yapmaya başlıyor hastamız. Bunu karşılamak için de çok miktarda su içmesi gerekiyor. Çok su içen çok çişe giden, çok su içen çok çişe giden çocuk çıktı piyasaya.
Evet.
Bu da aslında tek başına böyle paldır küldür ilerlemiyor. Genellikle araya giren bir enfeksiyon tetikliyor diye düşünüyoruz. Çünkü şeker komasına gelmiş tetkik ettiğimiz hastaların önemli bir kısmında mesela bir idrar yolu iltihabı, mesela bir zatürre çıkabiliyor alttan da. Bir şeyin de tetiklemesiyle bir anda sistem iyice açık hal veriyor. Yani eskiden 50'ye 50 olacağını 40'a 60, 30'a 70, 20'ye 80 gidiyordu oran. Neredeyse 1'e 90 gibi, 1'e 99 gibi oranlara geldiğinde artık klinik olarak böyle manifest hale gelmiş bir diyabet hastalığı ortaya çıkıyor. Dikkat ettiyseniz bu tabloda çok şeker yemenin bir yeri yok aslında. Yani evet, çocukluk çağında görülen şeker hastalığı iki gün çok şeker yemekle ortaya çıkmaz. Çıkacağı varsa o güne denk gelirse gelir ama çok şeker yiyerek bunu tetikleyemezsiniz. O yüzden çocuklar hani bayramda, seyranda iki gün, üç gün bunu tabu haline getirip bunların bilinçaltlarına yerleştirmektense hani abartmamak ve kaliteli ve sağlıklı olmak kaydı ile olması gerekenden biraz fazla şeker çikolata tüketseler bu çok abes bir durum olmaz. Ama bunun bir karşılığı olmalıdır muhakkak. İşte bugün çok şeker yedik, çıkıp top oynarız. İşte bunu da iki günde, üç günde sınırlı tutarız. Hani bayramda izin verdik diye aylarca da çok şeker yiyin, çikolata yiyin demiyoruz. Bu vesileyle hani diyelim ki bayramda, seyranda yediğiniz şekerler asla şeker hastalığını tek başına tetikleyecek bir durum değildir. Abartmamak kaydıyla çok şeker de yiyebilirsiniz birkaç gün ama yol olmasın.
Yani bayram özelinde fazla yenilebilir ama hayatımızın aslında bunu düzende olması lazım.
Düzende olması kafir ama dediğim gibi çocuk da senenin 3 günü Ramazan bayramı, 4 günü kurban bayramı bunu yaşamayacak olduktan sonra çok da bir anlamı yok gibi geliyor bana.
Eyvallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Geçelim ikinci sorumuza isterseniz. Yetişkinlerde olan hormon hastalıkları çocuklarda görülür mü diye bir soru gelmiş.
Şimdi bu aslında birkaç soruyu birleştirerek biz bunu bu hale getirdik. Özellikle de bu sorunun arkasına koyma sebebimiz hani rezervde bekleyen bir soruydu aslında bu yedekte.
Evet.
Şimdi yetişkinlerde şeker hastalığı oluyor. Çocuklarda da şeker hastalığı oluyor. Artık toplumumuz bunu kabullendi. Maalesef sıkça görülür hale geldi. Bilinir hale geldi. Bu olunca hani tiroid hastalığı çok sık görülür. Guatr hastalığı çocukta olur mu? Tabii ki olur. Yetişkinde gözüken mesela böbrek üstü bezi hastalıkları çocukta olur mu? Tabii ki olur. Hatta daha sık bile olabilir. Biz kabaca hormon hastalığı dediğimizde, endokrin sistem hastalığı dediğimizde ilk bunları anlarız. Az önce anlatmış bulunduk. Çocukluk çağı ve yetişkinlik çağı diyabet hastalıkları arasında aslında oldukça büyük farklılıklar vardır. Oluşum şekilleri ve mantık mekanizmaları olarak. Maalesef şeker hastalığıyla geçirilen yıllar oldukça yıpratıcıdır. 55 yaşında bir büyüğümüzün şeker hastası olması üzücü bir durumdur ama çok abuk subuk işler yapmazsa orta karar bir diyet ve tedavi uyumuyla bile bu şeker hastalığı onun ömrünü kısaltmaz. Yani ortalama Türkiye'de yaşam beklentisi işte erkekler için 70, bayanlar için 78. Şeker hastalığınızı iyi kötü kontrol altına alırsanız buna bağlı komplikasyon gelişmez. Allah ne nasip ettiyse 70 yıl, 80 yıl yaşarsınız. Ama çocuk için böyle değil. Şeker hastalığı da geçecek 30 yıl deseniz 5 yaşında tanı almış bir çocuk sadece 35 yaşında oluyor. Ömrünün yarısında bile değil Dante'ye sorarsanız.
Evet.
Böyle olunca çocukluk çağı şeker hastalığının birçok özellikleri vardır. Bir, yıpratıcılıkları ve oluşturacağı komplikasyonlar ölümcül olur maalesef. Yetişkinlerde diyabet hastalığı çok kontrolsüz giderse göze ciddi zararlar verir ama diyabeti kontrolsüz olduğu için kör olan yakınınız çok yoktur yetişkinlerde. Çocuklarda böyle değil. Çok daha hızlı seyreden. Yetişkinde her şeyi kısıtlarsınız. Ne kadar az yese o kadar iyi dersiniz. Çocukta böyle değil. Büyüme gelişmesi için enerji de lazım. Kılı kırk yararak bir hesap çıkarırsınız. Böyle büyük farklılıklar vardır. Onun dışında da en sık gördüğümüz endokrin problem çocukluk çağında da tiroid bezine aittir. Diyabetin önemini bir tarafa koyarsak tiroid hastalıkları sık görülür. Ama yetişkindeki gibi hipertiroidi tablosu bizde çok çok nadir görülür. İşte bu ellerde titreme, terleme, uykusuzluk, sinirlilik, çarpıntı, huysuzluk, huzursuzluk gibi çok yemeye rağmen kilo alamama gibi sıcağa tahammülsüzlük gibi şikayetlerle giden hipertiroidi tablosu bizde çok fazla görülmez. Ama çok sık görülen bir hastalığımız vardır. Hipotiroidi tablosu. Yani tiroid bezinin çalışmaması, yeterince çalışmaması, hiç çalışmaması, bezin olmaması gibi sebeplerle ortaya çıkar. Tiroid bezi şöyle karşıdan baktığınızda bazı insanların gırtlağı çok çıkık durur. Adem elması derler halk arasında. Onun civarında konuşlanmış iki küçük bez parçacığıdır aslında. Endokrin bir organdır ama çok çok çok çok hayatiyeti olan bir organdır. Tek başına ölümcül şeylerle sonuçlanabilir de aynı zamanda. Bunu çok görmeyiz ama zekayı direkt etkiler. Bir çocuğun tiroid bezi çalışmıyor ve fark edilmemişse 15. günden itibaren direkt beyne hasar vermeye başlar. Bu 30, 60, 90, 120 gün kaç günde bilmiyorum ama falanca günden sonra iyiden iyiye oturamayan, konuşamayan, yürüyemeyen, zihinsel özürlü bir çocuk çıkar piyasaya. Hiçbir mental faaliyet olmaz. Beyin gelişimi direkt tiroid bağımlıdır. Başta dedik ya işte ilk 1000 gün hipotezinde bu da vardır mesela. Anne karnında çocuk tiroid bezi çalışmıyorsa çok problem yaşamıyor. Ancak büyüdükten sonra özellikle boy uzaması, kemik gelişimi, zeka gelişimi sistemine primer sorumlu hormondur. Anne karnındayken anneden geçen hormonlar yüzünden bir parça telafi edilebiliyor bu durum. Doğumda boy ve kiloları genellikle iyi doğuyor. Problemsiz doğuyorlar. Hı hı. Şu an devletimiz çok şükür güzel bir tarama programı yapıyor. İşte yeni doğan bebeklerden ikinci, üçüncü gün ve beşinci günden sonra alınan iki tane kanımız var. Topuk kanımız var. Bu topuk kanına bakılan hastalıklardan biri de hipotiroidi tablosu var mı yok mu diye. Tek test yapılıyor. Maliyet ve eziyet olmasın çocuklara diye. %999'un karşı diyor aslında. Yani tek başına bu da yeterli. İlave tetkik gerekmiyor. Tahliller alınıyor. Birkaç gün sonra aileye bir uyarı gidiyor. Kötü senaryoda. İşte çocuğunuzun tiroid bezlerinde problem var. Bir an önce tahlil tekrarı yapılacak. Çünkü ilki tarama testidir. Sadece bir problem var gibi gözüküyor der. Problem var bile diyemez genellikle. Varsa bunun ne derecede, ne yapmamız lazım, nereye ait bir hastalıktır buna bakılır. Uyarı geldi. Hemen gittik. Kan tahlili yaptırdık. En sık yapılan problem, yapılan hatalar. Kan tahlili mutlaka sabah aç karna ve saat 9-10 civarı verilmiş olmalıdır. Öğleden sonra verilmiş kan tahlilleri %50 fazla çıkar. Bizim çocukluk çağında üst sınırımız yeni doğanda 9.1'dir. Normalde 7 çıkarsa normal mi? Normal. Öğleden sonra alırsanız %50 fazla çıkarsa olur 10.5. Ne oldu? Siz gereksiz yere bir hipotiroidi tanısı koyup aileyi korkutmuş olursunuz. Yani çocuğunuz olunca bunu anlıyorsunuz Sami Hocam. Şöyle diyorsunuz. Çocuğunuza bir hastalık çıkma ihtimali var. Bu hastalık çıkarsa çocuğunuz zihinsel özürlü olabilir. Şimdi bu tahlil sonucu çıkana kadar o anne baba neler yaşar onu bir düşünmek lazım tabii. O yüzden hani dilimize de dikkat etmeliyiz bu manada. Artı laboratuvar normallerinin genellikle yetişkinlere göre ayarlanmış olması hasebiyle çocukluk yaş grubuna göre normallere dikkat ederek konuşmalıyız. Aldık. Eğer tiroid hormonumuz düşük çıkmışsa gerçekten TSH denen uyarıcı hormonumuz yüksek çıkmışsa gerçekten bunun hemen bir ilaçla tedavisi var ve %100 tedavi oluyor. 3 yıl boyunca kadar yaklaşık olarak ilaç kullanmanız gerekiyor. Hı hı. Bazen ömür boyu kullanmayı gerektiren durumlar da var. Tiroid bezi hiç gelişmemiş olabiliyor ama şu garantiyi veriyorsunuz aileye. Allah'ın izniyle siz bu ilacı her gün kullanın. Çocuğunuz 4-4'lük normal çocuk olsun. Ama ihmal ederseniz bıraktığınız nispette zekası, boy gelişimi, kemik gelişimi geri bir çocuğunuz olacak. Ama evet. En azından sonuç güzel. Tedavi kullanın çok güzel düzelsin. Ha bunun dışında paratiroid bezini ilgilendiren hastalıklar çocuklarda da olur ama çok nadir olan şeylerdir. Böbrek üstü bezini etkileyen bir takım hastalıklar vardır. Addison, Cushing gibi hastalıklar. Adrenokortikal yetmezlik tabloları vardır. Kortizon hormonunun yetmezliği tabloları vardır. Bunlar çocuklarda da olur ancak mesela işte paratiroid beziniz yoksa hipokalsemi olur. Kalsiyum düzeyi düşük. Çocuk havale geçen çocuk olur. Ama bizde havale geçirme sebepleri arasında hipoparatiroidi çok alt sıralarda yer alır. Çok daha önemli ve sık görülen sebepler vardır. Çok kusarak gelen, kilo almayan bir çocukluk genelde birinci, ikinci ayda ancak tanı konabiliyor. Başka bulgu yoksa. Özellikle erkek çocuklarda daha geç kalınıyor tanıda. Cinsel gelişimle vesaire ilgili şeylerde olduğu için kortizon yetmezliği tanısı koyuyorsunuz. Kortizonu dışarıdan verdiğinizde çocuk fıstık gibi her şey düzelip gidiveriyor. Ama tanıda gecikirseniz ölümcül maalesef. Kalanı da yüz güldürmüyor. Zihinsel özürlü bir çocuk çıkıyor gene. Diyeceğimiz şudur. Çocuklarda da endokrin sisteme ait hastalıklar sık görülür. En hayati olanı belki tip 1 diyabettir. Çünkü genellikle komada gelir ve ömür boyu yıpratıcı, kemirici bir hastalıktır. Hipotiroidi çok sık karşılaştığımız bir problemdir. Daha nadir olmakla birlikte paratiroid bezi, böbrek üstü bezi hastalıklarına da rast geliriz, karşılaşırız klinikte.
Evet, Allah razı olsun hocam. Teşekkür ediyoruz. Hocam bir sorumuz da şöyle. Önümüz yaz, çocuklarımızın sağlıklı olması açısından, sağlıklı bir yaz geçirmesi açısından önerileriniz olur mu? İşte kene, güneş koruyucusu kullanmamız gerekir mi? Keneler için ne yapmamız gerekir gibi.
Başlayalım. Kene demişken keneden başlayalım o zaman. Hı-hı. Kene her senenin meşhur sorusudur. Her bu mevsimde bir kısaca da olsa bahsetmemiz gerekir. Hı-hı. Şimdi öncelikli olarak bu kene ile bulaşan hastalıklar diye bizim enfeksiyon kitaplarında bir başlık var. Kene ile bulaşan hastalık. Yani kene kendi hastalık yapmıyor. Kenenin taşıdığı mikrop hastalık yapıyor. Taşınılan hastalıkta alınan mikrop da kanamalı ateş grubundan bir mikrop. Türkiye'de sık görüleni Kırım Kongo kanamalı ateşi diye meşhur. Niye bu isim verilmiş? Yanlış hatırlamıyorsam 2. Dünya Savaşı yıllarında önce Kırım'da bir vaka tespit edilmiş Sovyetler'de. Daha sonra Kongo'da işte ikisi bir araya getirip bu isim bulunmuş. Ama dünya üzerinde bunun benzerleri çok fazla. İşte kanamalı ateş grubu, işte Bolivya kanamalı ateş hastalığı, Paraguay kanamalı ateş hastalığı, falanca sinek kanamalı ateş, bir sürü şey var. Bu mikrop da Türkiye'nin nasibine düşen de bu. Kene ile geçen bir mikroptan bahsediyoruz. Bu mikrop vücudun birçok damarında kanamaya neden oluyor. Birçok organında yetmezliğe neden oluyor. Türkiye için özellikle dikkatli olalım ama paranoyak olmayalım. İki bölge. Birincisi Gümüşhane Kelkit bölge civarı. İşte Erzurum'un kuzeyi, Rize'nin güneyi civarları. İkincisi de bu Amasya, Merzifon, Tokat, Yozgat civarı, tam bölgesi coğrafya olarak ben de tanımlayamam da, bu iki havzadaki keneler için özellikle tedbirli olunması gerektiği söyleniyor. Ama onun dışında İstanbul'da, Ege'de, Güneydoğu'da da olur mu? Olur ama prensip olarak İstanbul kenelerinden bu hastalık görülmemiş bugüne kadar. Evet. Muhtemeldir ki bu kenelerin yaşam şartları, bunların dayandığı sıcak, nem durumu, kuruluk durumu, beslenme durumuna bağlı olarak. Şimdi kene vücuda geldi, yapıştı. Biliyorsunuz kene direkt kan damarlarıyla ilişkili işler yapan bir vektördür, konak taşıyıcıdır. Mikrobu kanınıza bulaştırıyor. Eğer sizin bağışıklık sisteminizde de bir zafiyet söz konusu ise bu mikrop vücudunuza yayılıyor. Bütün damarlarınızdan kanamalara neden oluyor. İşte hasta birçok organ yetmezliği ve kanama ile birlikte kaybediliyor. Bu ne, gayet fiziksel basit bir şey. Yani mesela arı yetiştiricilerin arı kovanına yaklaşırken bir kıyafetleri var, belki görmüşsünüzdür. İşte yüzü de tülle kapatarak, tam vücut sıfır, hiçbir şey yok. Arı istese de sokamıyor size. Aynı şekilde kenenin bulunduğu alana gitmezseniz problem yok. Gittiğinizde de kenenin vücudunuza temas etmesine engel olabiliyorsanız problem yok. Demesi kolay ama bu insanlar zaten sıcak havalarda ve piknik amacıyla buralara gidiyorlar. Yani serinlemek için gidiyor, dere kenarından işte sazlığa vesaire gidiyor. Keneler buralarda çok. Hele çocuktan bahsediyorsanız, çocuk yeri geliyor bir şortla ortalıkta dolaşıyor.
Evet.
Aile akşam geldiğinde bakıyor ki bir tuhaf siyah ben vücudun herhangi bir yerinde. Ya bu ben mi, benek mi, var mıydı bu, acaba yeni bir şey mi derken ayırt etmek mümkün değil gerçekten. Toplu yine başı kadar bir şey veya az irisi.
Evet.
4, 5, 6, 7, 8 tane ayağı bacağı var. İşte cinsine göre değişiyormuş o da. Öyle bir yapışıyor ki ayırt etmeniz mümkün. Yani kene gibi yapıştı diyor. Gerçekten kene gibi yapışıyor. Böyle durumlarda en ufak bir tereddüt de varsa bulunulan ilin devlet hastanesine en yakında gitmek lazım. Bu iş için özellikle intihaniye birimleri eğitimli ve yeteneklidirler. Mesela işte bizim bulduğumuz İstanbul Anadolu Yakası'nda Haydarpaşa Numune Hastanesi meşhurdur, bilinir. Karşıyaka'da Haseki bilinir ama artık kene konusunda herkes iyi kötü tecrübe kazandı zaten.
Evet.
Olduğunda her yerde gördüğünüz basit tedbirler, işte çekelemeyin, kanatmayın, kolunu bacağını kopartmayın, herhangi bir kimyasal sürmeyin gibi şeylere dikkat etmek gerekiyor. Eskiden işte alkol dökün denir, daha sonra bunun kusmaya sebep olarak zehrin daha çok akıttığı iddiası oldu. Böyle olunca İmkan varsa hastaneye gidelim. İmkan varsa orada eğitimli bir personel tarafından pensetle tutup manivel hareket yaparak çıkarılsın. Kusursuz bir şekilde çıkardıysanız çok muhtemelen bir problem yaşamayacaksınız demektir. Kusursuzdan kastımız, çekip koparırsanız bacaklar içeride kalır, zehir içeride kalır, böyle ihtimaller de var. Şu anki pratik uygulamamız, gelir gelmez bir fizik muayene yapıyoruz. Keneyi çıkardıktan sonra görünürde bir şey var mı diye. Bir iki tane basit kan tahlili alıp kanamaya eğilim oluşturan bir durum var mı diye bakıyoruz. Eğer problem yoksa hastamızı evine gönderiyoruz. Bir hafta sonra kontrolü çağırıyoruz. Kontrolde aynı tahlili tekrarlıyoruz. Bir zarar vermiş mi, vermemiş mi diye. Maalesef sevimsiz taraf şu. Aslında tanı koyduk mu ne yapıyoruz? Tanı koyduğumuzda da yaptığımız bir şey olmuyor maalesef. İleri düzeyde takipler yapıyoruz. İşte bu kanamayı karşılayacak kadar kan stoklayıp kan nakilleri yapıyoruz. Yoğun bakım ünitelerinde işte solunum yetmezliği, dolaşım yetmezliği gelişi, bunları destekliyoruz. Vücudun bağışıklığı bunu yenmeye yeterse çocuk ve hastamız kazasız belasız bu süreci atlatsın istiyoruz. Ama bununla tedavide dediğim gibi bizden çok bir şey beklememesi lazım vatandaşlarımızın. Olmaya engel olmak lazım. Bunun için de bir kene olan bölgelerden uzak durmak esastır ama bunun pratik bir uygulama olmadığını ben de biliyorum. Mümkün mertebe kapalı kıyafetlerin giyilmesi, işte tarımda bulunacaksa sürekli bu zirai işlerle uğraşıp oralarda bulunacaksa en basit tam çorabı işte pantolon paçaların üzerine çek, yakanı kapat, kafana şapka tak demek en basit. Bir de gelindiğinde dikkatli bir şekilde vücut taraması yapılsın. Yani yetişkinler birbirlerine, büyükler çocuklarına, yani tepeden tırnağa bir vücutta hani böyle bir benek olmayan bir ben bir şey var mı? Çok gözden kaçıyor yani. Hiç kimsenin aklına gelen bir durum değil. Sivilce gibi, basit bir et beni gibi siyah bir benek sadece. Ama netice alttan kene çıkabiliyor. Böyle bir şey varsa da panik yapmadan, ellerini sürmeden en yakındaki devlet hastanelerine başvursunlar. Bunun düzgün bir şekilde çekilmesi, bir iki kan tahlilinden sonra da inşallah problem olmadan atlatırlar.
İnşallah. Bu soruda ikinci bölümümüz güneş kremi. Sürebilir miyiz veya sürmenin avantajları, dezavantajları nedir?
Birkaç şeyi var, evet. Güneş kremi ile ilgili belki söylememiz gereken birkaç tane önemli nokta var. Güneş kremi niye sürülür? Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için sürülür. Bu yüzden mutlak surette kullanılmalıdır. Sürmezsek ne olur? Güneşteki bir takım insan vücudu için zararlı olabilecek ultraviyole A, B gibi ışınların gelip cildimizi etkilemesi, cildimizden geçerek hücrelerimizde kromozom kırıkları, DNA hasarlarını oluşturması ve buna bağlı olarak ta kansere kadar gidebilen öldürücü yıkıcı mekanizmaları, öldürücü yıkıcı reaksiyonların gelişmesinin tetiklemesi var. Esasında güneş ışınlarının zararlı olması güneşin kabahati değil, maalesef bizim kabahatimiz. Egzoz dumanları, parfümler, ser etkisi vesaire nedeniyle ozon tabakasını delmemizden dolayı, ozon tabakasını deldiğimiz için oluşan ser etkisinden dolayı bir takım güneş ışınları kırılamadan dünyamıza ulaşıyor artık. Rezorbe edilemeden, filtre edilemeden ulaşıyor. Mesela Afrikalılar için risk yok. Niye? Onların ciltleri çok siyah ve çok kalın. Yıllar boyunca, yüzyıllar boyunca atalarından gelen alışkanlık bu. Giysi giymeme, sıcak topraklarda güneşin altında bulunmaya bağlı olarak onlar için risk ifade etmiyor. Yani tamamen siyah zenci bir kardeşimizin güneş kremi sürmesi diye bir şey söz konusu değil. Doğal olarak zaten korunuyor adamlar. Ama özellikle çok açık tenli kişilerde ciltteki melanin pigment oranı da az, koruyucu faktörler de az. Hele bir de yaş küçük, cilt ince ise bu risk daha da fazla olmuş oluyor. O yüzden Dünya Sağlık Örgütü genel olarak 1 yaşından küçük çocukların güneşlenme fiili anlamında hiç güneşlenmemesi gerektiğini söylüyorlar. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki artık bu güneş doğal bir güneş değil. Siz bu ozon tabakasını deldiniz. Bu geçen ışınlarda sizi cilt kanseri yapabilir. Böyle olduğu için 1 yaşından küçük çocukların mümkün mertebe güneşlenmesini istemiyoruz. Bu bilgi doğru mudur, değil midir, haklılık veya bunun testini biz yapmayalım. Yani böyle bir riski biz almayalım. Deneyelim bakalım bizim çocuk kanser olacak mı demenin doğal olarak hiçbir manası yok. O yüzden en azından temkinli olarak ilk bir yıl mümkün mertebe güneşlenme eylemini gerçekleştirmeyelim. Bunu özellikle böyle vurguluyorum çünkü bu sefer aileler ya dışarı çıktık çocuğumuz kısa kollu giydi. Ya hayır, bunlar değil bizim kastettiklerimiz. Bu kadar küçük alanlara kısa sürelerle şehir içinde bunun bir zararı yok doğal olarak. Böyle olunca bizim güneşten en çok beklentimiz D vitamini sentezidir. D vitaminin iki şekli vardır. Biri gıdalarla alınır, diğeri vücutta kendiliğinden sentezlenir. Oldukça da kıymetli bir moleküldür bu. Bunun için mutlaka güneş ile temas gerekir. Bir yıl boyunca bunu istemediğimiz için D vitamini damlasını zaten biz ağızdan dışarıdan bütün çocuklara veriyoruz. Onun dışında daha büyüklerde ne yapalım? Onun dışında daha büyüklerde yine yetişkinler için olan tedbirleri abartarak uygulayalım. İşte 11 ile 4 arası mümkün mertebe direkt güneşe temas etmeyelim. Geri kalan süreçinde de güneşe temas edeceksek güneş koruyucu krem kullanalım. Piyasada 15, 30, 50, 100 faktörler bile vardı eskiden. O kadar abartmaya gerek yoktur. Bizim kitaplarda rutinde 15 faktör yeterlidir deniyor idi. Son zamanlarda 30 faktör de deniyor. 15 ya da 30 faktörle herhangi bir güneş koruyucu krem kullanılabilir. Onun dışında başka bir şey yapmaya gerek yoktur güneş yani koruyucularla ilgili.
Faktör kelimesini biraz da açarsak belki dinleyicilerimiz.
Şöyle zaten güneş koruyucuların üzerinde direkt yazar. SPF diye bir not vardı işte. Sun Protective Factor diye. Evet. Güneşten ne kadar korur anlamında. Tahmin ediyorum üretici firmalar arasındaki bir ifade bu. Yoğunluğu ifade ediyor benim anladığım. Hani az yoğun, çok yoğun gibi demek lazım. Çok kıran, az kıran demek lazım veya güneş ışınlarını. 15 faktör yeter, 30 faktör fazlasıyla yeter. Marka tercihi çok önemli değildir. Bilindik bir marka alınarak kullanılabilir.
Evet. İserler konusunda bir problem var.
Yaz deyince evet. Yani akla gelen 3-4 şeyden biri de ishal maalesef. Şöyle, İshalle yazın ne alakası var? Şu alakası var. Kışın çocuklar evde oturuyorlar. Dışarıya çıkıp pis suyla, pis gıdayla, pis ortamla temas etme ihtimalleri zayıf. Kışın evde oturuyorlar. Anne babaları ne verir içerlerse, yedirir içirlerse onları yiyip içiyorlar. Ama yazın direkt sokaktalar. Yazın ne bulursa onu yiyorlar. Yazın dalından meyve koparıp böyle bir lüks oluyor mu çocukların bilmiyorum ama yiyebiliyorlar. Uygunsuz su kaynaklarından su içebiliyorlar. İçme suyu olmayan sular içebiliyorlar. Piknik ortamları, işte tatil ortamları, yazlık ortamları, deniz kenarları vesaireler yine bu şekilde mikropların alınma kolaylığını arttıran sebepler. Burada ne olur? İki şey olur. İshaller genel manada bizim açımızdan sınıflandırırken virüslerin yaptığı bağırsak iltihapları, bakterilerin ve parazitlerin yaptığı bağırsak iltihapları olarak kabaca ikiye ayırmalıyız. Çünkü virüslerin yaptıkları karakter olarak oldukça farklıdır. Daha çok soğuk aylarda virüsleri görürüz. Mesela Aralık, Ocak, Şubat'ta en sık görülen etken rotavirüstür. Bahar ve yazın da gözükenleri vardır muhakkak ama virüsleri kendi içine sınıfladığında çoğu kışta kalmış olur. Virüsler daha çok bulantı, kusma ön planda gider. Ateş çok fazla yapmazlar. Antibiyotik hiçbir zaman gerektirmezler. Yazın meydana gelenlerde ise maalesef sıkıntı şu. İşte ateşle geldi hastamız. Kıvrandıran bir karın ağrısı var. Tenezm dediğimiz bir tablo var. Yani kaka yapma hissi var çocuğun, tuvalete gidiyor ama yapamadan geri geliyor. O kıvranıyor kıvranıyor, çok az yapıp geri geliyor. Bunların tabii çocuk için eziyeti fazla. Bu saydığımız sebeplerden dolayı yazın ishaller biraz daha sık görülebilmekte. Yazın görülenlerin de kış olanlarla kıyaslandığında belki tahlil tetkik yapılmak şartı ile eğer etken mikroorganizma üretilirse antibiyotik alma ihtimali de kışa göre biraz daha bir nebze daha fazla olarak değerlendiriyoruz. Bunlar için yetişkinler ne yapacaklar? Standart temizlik tedbirlerine devam edecekler. Mesela bize şu soru çok gelir. Evin bir çocuğu ciddi gastroenterit olmuş, bulantı kusma, ishal, hastaneye yatmış, serum almış vesaire. Evde çocuklarımız var, ne yapacağız? Yani koruyalım mı, ilaç, hayır hiçbir şey yapmayın. Temizliğe ekstra dikkat edin diyoruz. Evet. Yani öyle bir karantina tedbiri falan da çok fazla gerekmez ama işte mesela hepatit A mikrobu kapsanız ciddi karaciğer enfeksiyonu da yapar hepatit A yeri geldiğinde. O da bulantı kusmayla sadece kendini gösteriyor bir viral gastroenterit tablosuyla. Ama esas etkilenen yer aslında karaciğerdir, yıktığı organ. Böyle durumları ayırt ettikten sonra geri kalan kısmında hastamız tedavi alıyorsa ve ev halkı da standart temizliğine işte sabunlu suyu bolca kullanarak işte eşyalarını, tabağını, çatalını, kaşığını, havlusunu ayırt ederek çok rahat korunabilirler. Bu manada ishaller yazın bir kabus şekli değildir. Ama belki burada asıl vurgulanması gereken nokta şu. Aile, ebeveyne, doktora düşen vazifeden çok belediyelere, yerel yöneticilere düşen vazife var. Bu mikropların yayılmasını engellemek direkt olarak onların vazifesi. Güvenilir temizlik ve suyu kaynakları onların vazifesi. Kanalizasyonların uygun şekilde bertaraf edilmesi onların vazifesi. Yani bir yerden denize giriyorsunuz, veriyorsunuz kanalizasyonu, çocuklar orada denize giriyor. Yani olacak maalesef, iş değil. Maalesef bazı yerlerde oluyor. Doğuda hala çok sık görüyoruz. Nehirlere bir taraftan kanalizasyon veriliyor. Bir alttaki köy oradan içme suyu temin edebiliyor. Hani normalde içme suyu şebekesi var ama işte pikniğe gidilmiş, çocuk dereye girmiş, suyu yutmuş oluyor. Çok gördüğümüz şeyler çünkü bunlar. O yüzden yaz ayları ve ishal böyle ilişkilendirilebilir ancak temizlik sadece tek başına bu işin çözümü olabilir.
Evet. Bu soruda son olarak hocam, vitamin kullanmaya devam edelim mi yazın?
İşte bu niyeyse çok soruluyor. Buna çok anlam veremiyoruz ama şimdi bir kere vitamin diye bizim rutin kullandığımız iki şey var. Bir, 15. günde başladığımız ve 1 yaşına kadar devam edilmesini istediğimiz D vitamini. Buna ait birçok görüş var. Tam bir konsensüs yok. İşte doğduğu gün başlayalım, 15. gün başlayalım, 1. ayda başlayalım diyenler var. 1 ay kullanalım, 6 ay kullanalım, 3 sene kullanalım diyen çalışmalar bile var. Biz Türkiye şartlarında Sağlık Bakanlığı uygulamasının daha uygun ve kullanılabilir olduğunu düşünüyoruz. En son gerçi onlar da doğuma çekmişler ama şu an sanıyorum 15. gün uyguluyorlar. 15. günde D vitamini kullanmaya başlayıp 1 yaşına kadar devam edelim. İşte memleketimizin şartları gereği demir tedavisini ihmal etmeyelim. 4. ayda başlayıp 1 yaşına kadar devam edelim. Bunun dışında kesinlikle hiçbir vitamin kullanmayalım. Rutin olarak, koruma amaçlı olarak, balık yağı, bağışıklık güçlendirici falan filan bu işlere hiç girmeyelim. Doktor önerisi olursa ki bunun da bir kanıta dayalı olması şartıyla. Falanca şikayetimiz vardı, tetkik yapıldı, çocuğumuzun saçı dökülüyordu, kan tahlili yapıldı, çinko düzeyi düşük buldun, çinko verildi. Tamam, afiyet olsun, kullanın, çok da güzel olur. Ama ya bizim çocuk iştahsızdı, çinko verildi. Bu doğru bir şey değil. Şimdi bu ön tespiti yaptıktan sonra yazın vitamin verecek miyiz sorusu bize hep D vitamininden sorulur. Az önce de izah etmeye çalışmıştık. D vitamini sadece güneşlenilerek de temin edilebilen bir şeydir. Hani çocuklarımıza vitamin vermeyip güneşe çıkarsak daha iyi olmaz mı? İşte bahsettiğim sebeplerden dolayı doğal olmayan ve bizim bozduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Böyle bir dünyada doğal çözümlerle, doğal güneşlenmeyle bunu temin etmek de maalesef mümkün olmuyor. Evet. Yapsanız D vitamini sentez eder mi? Eder. Yeter mi? Yeter. Kaba bir tabirle iki avuç kadar bir cilt alanınız haftada 2 gün 2 saat güneş görse D vitamini sentezleyebiliyor. Ama işte bunu buyurun siz test edin. Dünya Sağlık Örgütü kanser olabilirsiniz diyor. Olur mu olmaz mı bir deneyin bakalım. Demiyoruz doğal olarak. D vitamini güzel kullanalım. 1 yaşına kadar da mümkün mertebe güneşle direkt temastan engel olalım.
Eyvallah. Yaz ayından devam edelim hocam. Arzu ederseniz. Buyurun. Klima en büyük sorunlarımız. Klimada ne kadar duralım veya klimanın ayarı nasıl olsun veya klima bizi zatüre yapar mı? Bunlardan da kısaca
şimdi
bahsedersek.
Şimdi bu maalesef bizim memleketimizin sorularıdır, klima takıntısı. Şimdi ateşli gelen çocukta ne yapalım sorusu gelir bize. Ateşli gelen çocukta bir fiziksel metotlarla soğutunuz. Yurt dışında en çok kullanılan şey kuru fan diye tabir ediyorlar. Pervanenin geçin soğutsun. Bunu pervane her yerde bulmaz ve efektif olmaz. Klimanın karşısına oturtun. Şimdi hocam aklınız alıyor mu? Bir ailemiz getirmiş çocuğunu 40 derece ateşler içinde yanıyor. Tek tük öksürüğü de var. Zatürre olma ihtimalinden bahsettiniz. Sonra dediniz ki bakın en iyi tedavisi şu klimanın karşısına geçip çıplak vaziyette durun. O cinayet geçirir. Cinnet geçirir bizde hasta bunu duyarsa. Hocam sen ne diyorsun? Biz çocuğu üşüttük, hasta ettik, buraya getirdik. Sen klimanın karşısına otur diyorsun. Halbuki doğrusu bu. Kuru soğuk, gerçi direkt klima demek belki çok doğru değil ama kuru soğuk uygulamalar en güzel ateş düşürücü metotlardır. Çünkü ıslak soğuk dediğiniz zaman çocuk çok irrite oluyor. Siz ateşlerin içinde yanan bir çocuğa ıslak tülbenti koyduğunuzda ciyak ciyak ağlıyor ama kuru soğuğu bu kadar irrite etmeden, irrite olmadan kullanıyorlar. böyle bir durumda doğal olarak klimanın sağlığa hiçbir zararı yok. net bir şekilde. İki şekilde zarar verebilir. Bir, filtresini uygun, böyle kullanım kılavuzuna uygun şekilde değiştirmezseniz bir müddet sonra kötü koku da vermeye başlar ya. Hı hı. Onunla birlikte orada mikrop ürer. Nemli bir ortamdır. Mikropların zaten çok rahat üreyebileceği bir ortamdır. Bir de fan mekanizması var. Islak, nemli gibi nemli çok kolay mikrop üreyen bir ortamdan odanın içine hava servis ediyorsunuz. Çok kolay mikrop kapar. Bir 1974'te yanlış hatırlamıyorsam Amerika'da askeri tesislerde kışlalarda ciddi bir salgın olmuş. Legionella pneumophila diye bir mikrop klimalardan ürediği fark edilmiş. Legionella hastalığı diye de biliniyor. bir sürü böyle binlerce insan zatürre olmuş kısa vadede. Ama bu klimadan değil, sizin klimaya bakmamanızdan kaynaklanıyor. Klimanızın filtresine uygun şartlarda işte temizleniyor mu, değiştiriliyor mu, ne yapılıyorsa yapın, bu riski ortadan kaldırın. İki ve bize daha çok sorulan soru. Klimadan üşütüp hasta olunur mu, zatürre olur mu? Öyle bir şey olmaz. Eğer böyle bir şey olacak olsaydı Ardahan'da bütün çocukların işte senenin 8 ayı boyunca sürekli zatürre olması beklenirdi. Antarktika'daki Eskimo'ların hastaneden çıkmaması gerekirdi. Soğuğun insan sağlığına zarar verdiğine dair kanıtlanmış bir şey yoktur. -20 dereceden sonra bir takım savunma sistemi mekanizmalarının çalışmamasına bağlı enfeksiyonlara yatkınlıktan bahseden bir yazı görmüş idim, o kadar. Onun dışında klima ortamı soğutuyor. Kaça soğuttu? 24 dereceye kadar indirdi 38 dereceden Adana sıcağında. Bu gayet güzel bir şey. İnsanlar mutlu mesut yaşasınlar.
Eyvallah.
Ha direkt yüzünüze vurursa ne olur? Gene aslında bir şey olmaz ama çocuk millete koşturup etmiştir, terlemiştir. Rüzgara, soğuğa, cereyana maruz kaldığında işte eklemlerinde, kaslarında ağrısızı hissedebilir. Adale spazmları olabilir. Bu sıkıntı yaşar. Perişan olduğum her yerim ağrıyor. Ağrır çünkü terliyken rüzgarın karşısında durdunuz. Durmayın. Ne oldu? Rüzgarın karşısında durdum. Burnum tıkandı, hırıltım oldu. Öksürüyorum, nefes alamıyorum. Ya bu hasta olduğunuz için olmadı. Soğuğa maruz kaldığınız için oldu. Bu bir hastalık alameti değildir. Kimse size işte dışarısı 38 dereceyken klimayı 16 dereceye getirip karşısında geçip ağzınızı açıp bekleyin demiyor. Klima uygun şartlarda kullanılır. Oda ısısının 24 derecede tutması istenir. Direkt insanın yüzüne vurmaması istenir. Bu kadar. Bu şartlar altında temizliği yapılmış klima evde, arabada, yolculukta, uçakta her yerde kullanılabilir. Hiçbir mahsuru yoktur. Ha bir de belki küçük çocuklar için şunu söylemeliyiz. Çok sık ortam değişiklikleri işte. Oda çok sıcaktı. Perişan oldu çocuk. Kanter içinde kaldı. 40 derecelik odadan klima odaya götürdük bir rahatlasın diye. Ya şimdi bir takım adaptasyon mekanizmaları var. Sıcak havayı görünce vücut gevşiyor. Hava yolları genişliyor. O şartlarda birden soğuk havaya geçtiğinizde ortamda bulunmaması gereken kuru ve 16 dereceli bir hava çocuğun ciğerlerine kadar gidiyor. Ha buna da bakarak zatürre olur gene de diyemeyiz ama çocuk için çok ciddi bir rahatsızlık sebebi olduğu muhakkak.
Hocam son olarak bir sorumuz daha var. Günümüzde çok fazla döküntülü hastalıklar oluyor. Bunlara karşı neler yapmalıyız diye bir sorumuz gelmiş.
Şöyle hani bilmiyorum belki yazarken mi hata oldu. Hani son zamanlarda yoksa günümüz derken bizim döküntülü hastalıkların aslında tamamı yüzyıllardır dünyada olan bilinen hastalıklardır. Son günlerde gerçekten enteresan bir şekilde İstanbul'da böyle Anadolu'yu bilmiyorum ama hiç görmediğimiz kadar çok ve alakasız şekilde 5. hastalık, 6. hastalık, el ayak ağız hastalığı görüyoruz. Bizde çocukluk çağı hastalıklarında enfeksiyon hastalıkları bahsinin böyle ağır konularından biri de döküntülü hastalıklardır. Ağır konu derken çok basit konulardır ama sık görülür ve yer işgal eden konularındandır. En meşhurları işte kızıl, kızamık, kızamıkçık, su çiçeği olmak üzere. Bu ara gördüğümüz bunların içinde belki önce şunu söyleyeyim. Tamamına yakını viral hastalıklardır. Hiçbir şekilde antibiyotik falan gerektirmez. Sabırla kendiliğinden geçen hastalıklardır. Bir tek kızılı hariç tutmak lazım. Ateş, şiddetli baş ve boğaz ağrısı, yutkunma güçlüğü, titremeyle gelen ateş ve vücutta kırmızı benek benek döküntüler varsa kızıldan şüphelidir. Ancak her hekim arkadaşımız, çocuk hekimi, aile hekimi önemli değil. Bunu tanır, testiyle de kolaylıkla tanı konur. Boğazından sürüntüyle rahat %100 tanı koyabilirsiniz. Kültürle %100 tanı koyabilirsiniz. Kan tahliliyle yaklaşık olarak tanı koyabilirsiniz. Biz bir tek kızılı çok önemseriz. Niye? Bir, antibiyotik kullanmak gerekir mutlaka. İki, kullanmazsanız ölümcül olabilir. Nasıl olur? Eklem romatizması, kalp romatizması yapabilir. Böbreklere zarar verir. Bunlar da böyle birbirini ardılayan şeyler olarak sonuçta ölümcül olabilen tablolara neden olabilir. Diğerleri için bu kadar kabus tablolar ortaya koymayız. Türkiye gibi böyle beslenme yetersizliğinin olmadığı, anne sütü alımının nispeten iyi düzeyde olduğu, hastane ulaşımın kolay olduğu bir ülkede kızamık çok şükür uzun süredir görmüyoruz ama görsek de ölümcül olmaz. Kızamıkçık zaten ciddi bir hastalık değildir bu manada. Çocukluk çağında geçirilen kızıl, kızamık, kızamıkçık vesaire gibi hastalıklardan en önemli sıkıntı bir hamile bayanlara bulaşılması halinde ve onlar hassas ise bu hastalığa karşı anne karnındaki bebekler için ölümcül olabilen sonuçlar olabiliyor. İkinci olarak da çocukluk çağında çok düşük yaşlarda geçirilmişse bir takım organlara ve dokulara hasar verebiliyor. Bu aralar gördüğümüz dediğim gibi sık görülen hastalık 5. hastalık. Birinci gün tokatlanmış yanak görüntüsü, kelebek kanadı tarzında bir kızarıklık. Birkaç günlük periyotlar halinde. Bu birkaç gün sürer. Birkaç günde vücutta yaygın makülopapüler döküntüler, toplu iğnebaşı gibi kırmızı kırmızı benekler, bazen cilt tenafi kabarık. Birkaç günde de solarak geçer. Ateşte güneş ışığına maruz kalmakla artar. Beşinci hastalığın tanımı baştan sona budur. Altıncı hastalık, daha önce programlarımızda bahsetmiş idik. Üç gün 39'lara çıkan ateş, 39 ateşin bittiği andan bir gün sonra bir gün içerisinde o çıkan döküntülerle kendini gösterir. Hı hı. Bir de el ayak ağız hastalığı vardır. Adı üstünde avuç içi, ayak tabanı ve ağız içi benekler yaparak kendini gösteren bir hastalık. Tabi bunların tanısını koymak lazım. Bir hekime müracaat etmek şarttır. Ancak tetkik, tahlil gerektirmez. Klinisyen bunu gözüyle tanı koyar. Önemli midir? Dediğim gibi ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve döküntü eşiketi kızıl çok ayrı tutulmalıdır. Diğerleri genellikle bir yaşından büyük çocuklarda hiçbir tıbbi problem oluşturmaksızın kendiliğinden geçer. Küçük bebeklere ve amile bayanlara bulaşma konusunda dikkatli olunmalıdır.
Peki, çok teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun verdiğiniz bu kıymetli bilgilerden dolayı. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Bir Nefes Sıhhat programının burada sonuna geldik. Siz kıymetli dinleyenlerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu bayramlar dileriz. Tekrar Bir Nefes Sıhhat programında görüşmek dileğiyle sizleri kalbinizin sahibine Allah'a emanet ediyoruz efendim.